Ayrım 26. Sayfa 261. 2. Cepheye gönüllü yazılan kızlar. 28 Eylül 1920 tarihli İktam'da Söke'de yayımlanan bir gazeteden aktarılıyor. Burada gönüllü akıncılar defterine yazılmak için erkekler yarış ederken ertesi gün kızlar da askerlik şubesine gelerek kendilerinin de akıncı yazılmasını istemişlerdir. Yazar erkek ve kadın Türk kahramanlığının hiç bu derecesinin ve benzerinin görülmediğini yazarak heyecanını şu sözlerle ifade ediyor. Yaşasın Türk milleti, yaşasın bu asil ve kahraman milletin aslan yürekli evlatları. İktam, sayı 8813, 28-9-1920, sayfa 1. Gönüllü akıncı taburları teşkili için Anadolu'da erkek ve kadınların hamiyet yarışı. Tosya'nın İlyasi Bey Mahallesi'nden Kara Mehmetoğlu Mustafa'nın kızı Latife, Muhittin Paşa'ya verdiği bir dilekçede askeri alınmasını istemektedir. Dilekçede şöyle deniyor. Ana vatanımıza bütün mevcudiyeti ile milli istiklalimizi mahvetmek hayaliyle hücum eden düşmanların namussuz ve pek kirli ayaklarını mukaddes topraklarımız üzerinde görmesini arzu etmeyen cariyeleri, vatanın kurtuluşu uğrunda cephelerde kahramanca çarpışan erkek arkadaşlarımla beraber, bu mukaddes vatan vazifesinde benim de bulunmam hususunda fedai olarak cepheye harekete hazır bulunduğumdan lütuf ve yüksek müsaadelerini dilerim. Açık Sözcü Hüsnü İstiklal Harbi'nde Kastamonu, sayfa 130. İsmail Habip Sevük'ün 22 Ağustos 1922 tarihli Açık Söz'deki Tosyalı Kız başlıklı yazısında aynı olay anlatılmaktadır. Mustafa Eski İsmail Habip Sevük'ün Açık Söz'deki yazıları, sayfa 106. Ne var ki babasının adı Mehmet, kendi adı Nazife olarak geçmektedir. 22 Ağustos 1921 günü Nasrullah Camii önünde yapılan mitingde Albay Osman Bey bu dilekçeyi okumuş ve şiddetle alkışlanmıştır. Mustafa Eski, Kastamonu basınında, sayfa 81. Haberi Anadolu gazetelerinden aldığını belirterek yayımlayan İktam, şu milli mücahide tarihimiz ne kadar yüzümüzü güldürecek, koltuklarımızı kabartacak kahramanlıklarla doludur. Tarih böyle fedakarlıklar, kahramanlıklarla harp eden bu milletleri nadiren kaydetmiştir. Kadınlarımızın da göstermekten geri kalmadıkları fedakarlık, hatta silahı ile düşman karşısına gidecek kadar gösterdikleri cesaret ve kahramanlık takdire layıktır notunu koymaktadır. İktam, sayı 8831, 16-10-1921, sayfa 2, Kahraman Nazife Hanım'ın istidası. 1920 Haziran'ında Yunanlar batıdaki mevzilerinden ileri harekete geçtiklerinde bütün Anadolu'yu bir heyecan sarmıştır. Hakimiyet-i Milliye Yunan istilasına karşı yurdun çeşitli yerlerinde kurulup cepheye hareket eden birlikleri haber verirken, mücahitler yanında emir kadın da beraber gitmiştir demektedir. Hakimiyet-i Milliye sayı 49, 23-7-1920, sayfa 2. Sakarya Savaşı'ndan sonra bütün yurtta şenlikler yapılırken halkın heyecan ve düşmana karşı savaşma kararlılığı da yüksek bir dereceye çıkmıştır. Anadolu Ajansı'nın verdiği 24 Eylül 1921 tarihli bir haberde "Kadınlar da gönüllü yazılıyor" başlığı kullanılmıştır. Hopa olarak okunabilen yerde askerlik şubesinde açılan gönüllü defterlerine kadınların da yazılmaya başladığı haber verilmektedir. Açık Söz, sayı 292, 25-9-1921, sayfa 1. Benzer bir haber iki gün sonraki Yeni Gün'de yer almıştır. Bu kez gönüllü yazılan yer Söke ve havalisi olarak geçmektedir. Yeni Gün, 27-9-1921. İktam gazetesindeki haberin özeti ise şöyledir. Söke'de yayımlanan Işık gazetesinden, askerlik şubelerinin açtıkları gönüllü akıncı defterlerine yazılmak için bazı kadınlar ile 70 yaşındaki bir ihtiyar da başvurdu. İktam, 28-9-1921. Bolu kadınlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdikleri bir dilekçede erkekler savaşmayacaksa kendilerinin savaşacaklarını belirttiklerine kitabımızın 3. bölümünde değinmiştik. Bu dilekçenin de erkekleri askerliğe özendirmek için yazıldığı söylenebilir. Hakimiyet-i Milliye, sayı 49, 23-7-1920, sayfa 2. 3. Örnek haberler. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra bu savaşın zaferle sonuçlandığının duyurulması üzerine Türk direnişi büyük bir moral bulmuştur. Ancak asker kaçakları gene de dağda belde gezmekte, köylerinde gizlenmektedir. Anadolu Ajansı'nın 3 Şubat 1921 günü Modurnu'dan geçtiği bir haber gazetelerde yer almıştır. Haber şöyledir. Askerden kaçalı eve almıyorlar. Fatma kadının hissiyatı. Askerden kaçan hainler aile ocağına alınmaz. Mudurnu'nun Cami-i Kebir mahallesinden Fazlal oğlu merhum Mehmet zevcesi Fatma kadın, kıtasından firar ederek kar fırtınalarının şiddetle devam eylediği soğuk bir gecede avdet eden oğlu İsmail'i, asker firarisi olduğundan dolayı hanesini kabul etmemiş, oğlunun bütün ricalarına cevaben aile ocağını kabul etmemek suretiyle din ve vatanına ihanet edemeyeceğini ve memleketin hizmet beklediği bir zamanda firar ettiği için kendisini evlat tanımayacağını söylemiş ve hükümete teslim etmiştir. Türk validelerine yakışan bu mümtaz hareket, İstiklal mücadelesinin Anadolu kadınları arasında nasıl telakki edildiğini göstermektedir. Hakimiyet-i Milliye, sayı 101, sayfa 2, 6-2-1921. F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız, sayfa 50. Tansel, Mudurnulu Kara Fatma başlığı altında bu olayı kitabının Savaşlara Katılan Mücahit Kadınlar bölümünde vermektedir. Açık sözcü Hüsnü, o günlerde esen vatan sevgisinin her türlü kötü düşünceyi kökünden silip attığını, kaçak askerlerden birçoğunun 3-5 gün içinde teslim olduğunu yazdıktan sonra kadınların bu kaçaklara karşı tutumunu şöyle anlatıyor. Bu kaçanlara köylüler, bu sefer gavur gelirse doğru anan ocağına gelecek, nereye kaçıyorsun be melun herif diyorlardı. Açık sözcü Hüsnü, İstiklal Harbi'nde Kastamonu, sayfa 132. Asker kaçaklarını saklayanlara karşı da sert uygulamalar yapıldığından köylülerin bu kaçaklara karşı tutumunda bu uygulamanın da etkisi olduğu düşünülebilir. Sakarya Savaşı'nın devam ettiği günlerde Türkiye'nin her yanında mitingler, toplantılar yapılmakta, dualar edilmekte, başkumandana, meclise ve hükümete çekilen telgraflarda halkın can ve malıyla ordunun hizmetine ve çarpışmaya hazır olduğu bildirilmekteydi. O günlerde Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan bir haber ilginçtir. Erkeklerinin savaşa gitmemesini isteyen, eğer giderlerse onları yataklarına almamaya karar veren eski Atinalı kadınların tam tersine, savaştan şerefle dönmeyen erkekleri kadınların evlerine kabul etmeyeceği haber verilmektedir. Konu ile ilgili başka bir haberde de şöyle deniliyor. Ordunun dayandığı kuvvet, Anadolu'da yaşayan İslam ruhu en büyük dayanak noktasıdır. Memleketin en uzak köşelerinden güven ve yardım sedaları geliyor. Zaten harbe maddeten iştirak etmiş olan kadınlarımız memleketin namus ve şerefi kurtulmadıkça dönecek erkekleri evlerine kabul etmeyeceklerini ilan ediyorlar. Yalova kadınları ya ölüm ya şeref istiyorlar. Yalova 28 Ağustos, dünkü cuma namazından sonra Yalova hanelerinde kamilen erkek ve kadınların katılımıyla okunan Mevlid-i Nebevi sonunda aşağıdaki kararların alındığı arz edilir. 1. Düşman memleketten çekilinceye kadar her türlü mahrumiyetlere tahammül ederek ihtiyarlar dualarıyla, zenginler malları, gençler vücutlarıyla çalışmaya. 2. Şehadet mertebesini kazanmayan veya şerefle dönmeyen gençlerin kadınları tarafından evlere kabul edilmeyeceği. Hakimiyet-i Milliye, sayı 282-9-1921, sayfa 2. Düşmanı mağlup eden milli azim. Nokta nokta. Marmaris 22 Ağustos 1921. Vatanı çiğnendiği mülevves ayaklardan kurtarmak için nokta nokta bu hususta hükümet meydanına toplanan binlerce kadın ve erkekten mürekkep bir büyük topluluk tekbir ve tehlil sesleri arasında aşağıdaki kararı almıştır. Nokta nokta. İkinci sulh akdine kadar kadınlar da dahil olduğu halde hayat ve mematımızı fedaya ahd ve misak nokta nokta. Müftü vekili, müdafaa-i hukuk reisi ve eşraftan 3 kişinin imzasıyla. Fethiye Belediyesi'nden başkan ve üyelerin imzasıyla çekilen telgrafta da bütün köylerin kaza merkezine toplanmasıyla yapılan mitingde halkın garbın bütün zulmüne isyan ile çoluğumuzla, çocuğumuzla, malımızla, mülkümüzle bu mukaddes mücadeleyi takviyeye karar verdiği yazılmaktadır. Hakimiyet-i Milliye, sayı 289-11-9-1921, sayfa 1. Sakarya Savaşı'nın yapıldığı günlerde hemen her tarafta mitingler düzenlenmektedir. Bu mitinglere kadınların da katıldığı yolunda gözlemler vardır. Hakimiyet-i Milliye, milletin azmi ordumuz kadar kavidir başlığı altında verdiği bir haberde, Reşadiye'de erkek ve kadınlardan oluşan 15 bin nüfusun toplanarak direnme kararlılıklarını dile getirdiklerini bildiriyor. Hakimiyet-i Milliye, sayı 282, 4-9-1921, sayfa 2. Anadolu'daki bu hummalı ve heyecanlı çalışmayı Peyam-ı Sabah gazetesi bile alkışlamaktadır. Anadolu'da neler oluyor başlıklı bir haberde Ermeni bir yolcunun izlenimlerine yer veriliyor. Haberin alt başlığında yollardaki askeri faaliyet ve mühimmat ve erzak nakliyesi, Anadolu'da şevk ve sevinç, kadınlarımız da mitinglere iştirak ediyorlar diye yazılmaktadır. Peyami Sabah, sayı 11.455, 12.10.1921, sayfa 1. Casusluk yaptığı için oğlunu vuran anne. 1921 yılı yazında Yunan ilerlemesi sırasında bir köylü kadın oğlunu İnegöl'e düşmana karşı koymaya gönderiyor. Ancak genç yaptığı işin kötülüğünü fark etmeden düşmana bir ihbarda bulunuyor. Yurdunun kurtuluşu için köyünde dua ederek bekleyen anaya oğlunun düşmana casusluk ettiği haberi ulaşıyor. Anne bir an duraksamadan silahını kuşanıyor, atına atlıyor, İnegöl'e iniyor. Aldığı adrese göre oğlunun bulunduğu yere varıyor. Kendini görmek üzere geldiğini söylüyor. Anasının gelişine sevinen genç elini öpmek için koşa koşa yaklaşırken atının üstünde dimdik bekleyen kadın kara feracesinin yeline sakladığı silahı çekerek onu kanlar içinde toprağa seriyor. Dönüp kayboluyor. Şüküfe Nihal, Domaniş Dağları'nın bir yolcusu, bir yurt gecesi, sayfa 5-6'dan, Aynur Mısıroğlu, Kuvayi Milliye'nin kadın kahramanları, sayfa 125. Cephe için bir şey yapsın veya yapmasın, Türk kadınının gönlü savaşçılardan yanadır. En azından zafer için dua etmektedir. O yıllarda bir kadın hareketi olarak duaya sık rastlıyoruz. Atatürk'ün Ahmet Çavuş'u Sakarya Savaşı günlerinde Atatürk'ün göğsünden bir yara alıp Ankara'ya döndüğü günleri anlatırken şöyle diyor. Gazi'nin Çankaya Köşkü'nde 2 saatlik istirahatinden yararlanarak ben de Cebeci'deki evime gitmiştim. Yolda karşıma çıkan 75-80 yaşlarındaki Hafız Şerife adındaki bir kadın, "Oğlum cephe nasıl?" dedi. Ben de "Çok iyi ana" diye cevaplandırdım. O şöyle konuştu. "Yavrum, 3000 kadın akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyup Allah'a yalvarıyoruz. Cenab-ı Allah Paşa Hazretlerinin yardımcısıdır. Düşman def olacak, merak etmeyin." Sait Arif Terzioğlu, Atatürk'ün Ahmet Çavuşu, sayfa 120. Kurtuluş Savaşı yıllarında kadınlar pek çok kez camilerde toplaşmışlar, şehitlerin ruhuna mevlitler okutmuşlar ve böylece cephede çarpışanlarla birlik olduklarını göstermişlerdir. Bunların bir kısmı da Sultanahmet Camii'nde yapılan dua, Sivas, Erzurum, Kastamonu, Edirne ve diğer yerler kadınlarının düzenledikleri cami toplantıları nedeniyle değinmiştik. 4. Atsız Savaşçılar. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'deki kadın kahraman Zekiye'nin sahnede temsil edilmesinden yarım yüzyıl sonra Türk kadınları yardımcı değil asıl ve gerçek birer kahraman olarak cephede görev almışlardır. F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlar kitabında Türk kadınlarının doğrudan savaşa katılmalarını Kurtuluş Savaşı'ndan 100 yıl öncesine götürmektedir. Yazıda Namık Kemal'den Kırım Muharebesi'nde 1853-1856 Kara Fatma'yı bir yana bırakalım, bir Kürt kızı nişanlısının arkasına düşerek gönüllü nefer yazılmış, Kars'a kadar gelmiş, bir taburun trampetçiliğinde bulunduğu halde şehit olmuştu. Cenazesini gözümle gördüm cümleleri aktarılmaktadır. Kara Fatma'da Manzume-i Sivastopol adlı bir manzum eserde belinde kılıcı, kollarında kargısı kadınlar kahramanı Fatma Gazi'den söz edilmektedir. Fatma Gazi daha önceki savaşlara da katılarak gazi olmuş, kardeşinin şehit düşmesi üzerine yardıma koşmuş, yaralanmış ve ikinci kez gazi olmuştur. 93 Harbi denilen 1877-1878 Türk-Rus Savaşı'nda Trabzon'da Rusların yenilgiye uğratılmasında kadın savaşçıların da ellerinde baltalarla düşmana karşı koydukları bir destanda anlatılmaktadır. Destanda adı geçen iki kadından biri Rukiye abla, diğeri Pümbür kızı Ayşe'dir. Türk tarihinde en ünlü kadın savaşçı ise gene 93 Harbi'nde Erzurum'da kahramanlık gösteren Nene Hatun'dur. 22-23 yaşlarında bulunan Nene Hatun, Rusların eline geçmiş Azeziye tabyalarının zapt edilmesinde büyük yararlılık göstermiştir. 1955'te 100 yaşında ölmüştür. Erzurumlu Kara Fatma da halka ayaklandırarak Azeziye tabyasının ele geçirilmesine hizmet eden bir savaşçıdır. Bu baskına onun gibi başka birçok kadının da katıldığı anlatılmaktadır. Nami ve Gülizar kadınlar bunlar arasındadır. F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız, sayfa 1-9. Cahit Çaka, yıllar sonra bu kadınlardan bir kısmıyla görüşmesini kitabında vermektedir. Tarih boyunca harf ve kadın, sayfa 33-35. Cevdet Kerim İncedayı, 2. İnönü Savaşı'nın ardından İnegöl önlerindeki takip hareketini anlatırken şöyle diyor. Bu hareket esnasında İnegöl ahalisi de büyük fedakarlık göstermiştir. İnegöl çocuk ve kadınları henüz bir taraftan düşman süngüsü altında bulundukları halde kasabaya giren kıtalarımızı karşılamış ve yaya cengine inen süvarilerimizin atlarını tutarken bazıları şehit olmuştur. Cevdet Kerim İncedayı, Türk İstiklal Harbi 1926, sayfa 60. Sakarya Savaşı'nın en kızgın olduğu 1 Eylül 1921 tarihini anlatan kaynaklar, cepheye yakın köylerdeki kadınların hazırladıkları yemekleri askeri ulaştırdığını kaydediyor. Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey komutasında kurulan Demirci Akıncılarının barındığı Ulus Dağı eteklerinde Mart 1922'de düşman Molla Hasbi'nin evini yakmış, kendisini de birkaç kadınla birlikte şehit etmiştir. Hatta bu köyde Nazife adındaki bir kadın Akıncılara ekmek getirmiş ve Yunanlılar ondan Akıncılarla ilgili bilgi istemiş, Nazife Hatun Yunanlıların olağanüstü baskıları karşısında bir şey söylememekte direnmiştir. Bilse de bir şey söylemeyeceği yanıtını vermesi üzerine fırına atılarak şehit edilmiştir. Baki Vandemir, İstiklal Harbi'nde Demirci Akınları, sayfa 196. 200 ve devamından F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız, sayfa 52. Halide Edip Adıvar 1920 Haziran sonlarında başlayan Yunan saldırısında iki kadının da şehit olduğunu belirtmektedir. Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, sayfa 138. Abdülahat Nuri'nin bir manzumesinde kadınların da vatan için nasıl cepheye koştukları anlatılırken şöyle deniyor. Geçen bir yerde toplar atılmış, görseydin yetişen anan nasılmış. Yanımda bir yaşlı oğlun satılmış, vazifeye gittik biz hemen durmuş. Abdullah Nuri, Ana Duygusu, Açık Söz, sayı 225, 4-7-1921, sayfa 2. 5. İkinci İnönü Zaferi'nin Sırrı. Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi adlı eserinde 1919 yazında Alaşehir'deki milli teşkilatı anlatırken, nokta nokta Akşehir'den Konyalı Hoca namıyla maruf bir zat, başında yeşil sarık, elinde kılınç, gene milli kıyafete bürünen Rukiye Hanım isminde kahraman bir kadın, belinde kocaman bir pala olduğu halde atlara binip bu müfrezelere refakat ediyorlar. Manzaraya başka bir heybet ve azamet veriyorlardı, diyor. Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi, sayfa 185. Bu Rukiye Hanım hakkında başka kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra İktidar muhabiri, sağlık nedeniyle görevinden istifa edip İstanbul'a giden bir memurla görüşmüştür. Onun verdiği haberlere göre Halide Edip Türk kadınlarını milli mukavemete teşvik etmektedir. Menzil hizmetinde kullanılmak üzere Bolu, Eskişehir ve diğer yerlerde kadın taburları oluşturulmaktadır. İktidar, sayı 8647, 3-4-1921, sayfa 1. Anadolu kadınları da vatan müdafasına koşuyorlar. Kurtuluş Savaşı kadın taburlarını kaydetmemişse de bu yayın kadınlardan savaşla ilgili en ileri hareketlerin beklendiğini göstermesi açısından kayda değer. Anadolu'da kadın erkek milletin gösterdiği özveri ve kahramanlıklar milli mücadele yanlısı İstanbul basınında sık sık övülmektedir. İleri gazetesi 2. İnönü Savaşı'ndan sonra yaptığı bir yayında Anadolu kadın ve erkeği hamiyet müsabakasında nasıl çalışıyor başlığı altında bazı köylerin kadınların da bizzat savaşa katıldıklarını yazmaktadır. Yazıda insanlık tarihi şimdiye kadar kadınların katılmasıyla böyle bir hamiyet sahnesi kaydetmemiştir. İkinci İnönü Zaferi'nin sırrı bundadır. Celadet meydanında kadınları erkekleriyle müsabakada heyecana getiren böyle azimli bir milletin sarf ettiği fedakarlıkların derecesi takdir edilmez mi denilmektedir. İleri, sayı 1108, 19-4-1921, sayfa 1. 6. Antep'te Yirik Fatma. Şapolyo, Ayıntap'ta kadınlar, ihtiyarlar, çocuklar, yiğitlere silah taşıyorlar, su getiriyorlar, yemek pişiriyorlardı diye yazmaktadır. Enver Behnan Şapolyo, İstiklal Savaşı Edebiyatı Tarihi, sayfa 213. Gaziantep Kültür Dergisi'nin 4. cildinden aktararak Tansel, Gaziantep'te Yirik Fatma'nın kahramanlık öyküsünü nakletmektedir. Fransızlarla yapılan savaşlar sırasında Antep'e bir Fransız takviye kolunun geleceği haber alınınca buna karşı koymak için yola çıkan çete teşkilatına Şarak Üstü mahallesinden Yerik Fatma'da katılmış, gelmesini istemeyenler olmuşsa da "Benim kanım sizinkinden daha mı şirindir? Kadınızı alayım." diyerek akıncılarla birlikte yola çıkmıştır. Köylerden gelen çetelerle 2 gün 2 gece düşman nakliye kolunun gelmesini beklemişlerdir. Düşman gelmeyince savaşmadan geri döndükleri için Fatma üzülmüştür. Elinde büyük bir et satırı, çemrekli şalvarı üzerine inen boz abası, ayağında kırmızı yemenisi vardır. Ağıran saçlarını kapayan kara başörtüsüyle epeyce yaşlı bir kadın olduğu anlaşılmaktadır. F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde Sayfa 49. 7. Ödemiş'te Fatma'nın kahramanlığı. Reşat Ekrem Koçu'nun tanıyanlardan dinlediği bir olaya göre Ödemiş'te bir çete reisi olan Mehmet Efe'nin eşi Fatma, çetelere yiyecek götürürken kendisini takip eden 2 Yunan erini öldürüp silahlarını da alarak eşine götürmüştür. Olay şöyle anlatılmaktadır. Bir gün daha yolu karakolunda 2 düşman nöbetçisi 100-150 adım kadar ileride bir köylü kadının omuzunda dolgun bir heybe ile hızlı hızlı yürüdüğünü görür. Vakit bizim ikindi üstü dediğimizdir. Bu neferler aylardır kadına hasrettir. Hem de bu köylü kadın gençtir. Belki de güzeldir. Adımlarını açarak peşine takılırlar. Kadın daha hızlı yürümeye başlar. Neferler koşmaya başlayınca o da koşmaya başlar. Başlar ama kadın bacağı erkek bacağından kısadır, zayıftır. Bu kadının omuzunda ağır bir heybesi vardır. Aradaki mesafe her adımda kısalmaya başlar. Ortalık gittikçe kararmada. Bir ara kadın bir yol dirseğinde gözden kaybolur. Takip eden düşman askerleri parmakları süngülere takılmış tüfeklerinin tetiğinde aynı dirseği dönerlerken birkaç saniye içinde beyinlerini ezen 2 müthiş kaya parçasının altında yere cansız olarak serilirler. Korkunç bir sessizlik içinde belki 5-10 dakika geçer, sonra o köylü kadın meydana çıkar. Heyecandan her tarafı zangır zangır titremektedir. Gözleri yuvalarından titreyecekmiş gibi açılmıştır. Ölülerin silahlarını ve fişenklerini alır. Heybesine yükler. Belki 4 misli artan yüküyle 2 büklüm yoluna devam eder. Bir taraftan da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Bu kadın Mehmet Efe'nin karısı Fatma'dır. Böyle zamanlarda ağlayanlara hikayeciler, romancılar sevincin gözyaşları derler. Fakat benim yazdıklarım hikaye değildir. Ben bunları o günleri yaşamış Mehmet Efe ile kadını yakından tanımış Ödemişli kahveci Mehmet'ten dinledim. Tarihten Sesler Dergisi 2-2-1943'ten Aynur Mısıroğlu, sayfa 116. 8. Pazarcık'ta bir annenin kararlılığı. Maraş'ın Pazarcık ilçesi çevresinde milli teşkilatı kurmak için çalışmalarda bulunan Mehmet Cebe, anılarında büyük bir köyde bir aşiret reisini milli cepheye kazandırmak için çok uğraştıklarını ancak ikna edemediklerini, aşiret reisinin annesinin ise odaya gidip şöyle konuştuğunu naklediyor. "Evlatlarım, bütün konuşmalarınızı yandaki odadan dinledim. Evet, haklısınız. Biz yarın Türk memuru, Türk jandarması yerine Ermeni veya Fransız memuru ve jandarması görecek olduktan sonra varlığımızın hiçbir kıymeti kalmaz. Siz bana bakın. Benim de şu aşiretin üzerinde hatunluk hükmüm sürer. Madem ki millet bu işgali istemiyor, biz de düşmana karşı gelmek isteyen bu milletle beraberiz. Harp ise harp, kan ise kan, mal ise mal. Ne lazımsa kurtuluncaya kadar bütün aşiretle fedaya hazırız." Annesinin sözleri üzerine ağa tereddütten vazgeçerek milletle birlikte düşmana karşı koymaya karar verir ve bu durum direnişe büyük yararlar sağlar. Yaşar Akbıyık, Milli Mücadele'de Güney Cephesi, Maraş, sayfa 182. 26. ayrımın sonu, sayfa 272.